Ayrım 32, sayfa 289. Steamboat Springs Havaalanı'ndan uçuş rotalarını Bennett çiftliğinin üzerinden geçecek şekilde değiştirdiler. Üçü birden tek bir pencereden karla kaplı dağların muhteşem vahşiliğini, yemyeşil ormanları, ışıl ışıl nehirleri ve gölleri seyrettiler. Hazel sınırları gösterdi. Çiftlik alanı 17 bin dönüm. Bu da Gitar Gölü. Buraya neden böyle söylendiğini şeklinden anlayabilirsiniz. Gölün tamamı bizim topraklarımızın içinde. Gitarın boğazının en üstündeki de çiftlik evimiz. Çeşitli yüksekliklerde kırmızı kiremitli çatıları olan oldukça dağınık ve şekilsiz bir binaydı. Çatıların çoğundan dumanlar tüten sayısız taş baca yükseliyordu. Geniş bir ahşap iskelenin önüne yarım düzine sürat teknesi bağlanmıştı ve ormana bakan tarafta bir dizi ahır ve müştemilat yer alıyordu. Şuraya Spyglass dağının üzerine bak Hek. Kay ile heyecanla tepenin eve bakan tarafındaki mermerden yapılmış parlak anıtsal yapıyı işaret ediyordu. Uzun kanatlı kapının her iki yanında neoklasik tarzdaki eğik çatıyı destekleyen antik Yunan kolonlar vardı. Bu babamın anıt mezarı. Muhteşem değil mi? Bir gün onun yanına defnedilmeyi umuyorum. Bu hastalıklı fikirleri bırak Kayla diye kızını payladı Hazel. Ölüm ve ölmekten bahsedilmeyecek kadar güzel bir gün. Ve sen de bu tür şeyleri düşünmeyecek kadar genç ve güzelsin. İndiklerinde çiftlik kahyası Dicky Monroe, Bennett kadınlarının tüm bagajlarını taşıyabilmesi için bir Chevy Suburban ile onları havaalanında bekliyordu. Çiftliğe vardıklarında vakit oldukça ilerlemişti ve güneşin batmasına neredeyse bir saatten az bir zaman vardı. Üçü birden kamış oltaları ile iskeleye koşturdular. Dicky önceden suya dip yemleri yerleştirdiğinden nereye baksalar kocaman alabalıklarla kaynıyordu. Şeref konuğumuz olarak ilk oltayı sen at Hek. Kay ile hoş bir şekilde hafifçe reverans yaptı. Hector iskelenin kenarına kadar geldi. Misina'nın yaklaşık 30 metrelik kısmını makaradan boşalttı ve ardından tamamını suya fırlattı. Olta sineği suyun yüzeyine bir örümcek gibi kondu. Birkaç saniye geçmeden altında güçlü bir çalkalanma oldu ve 5 kiloluk bir alabalığın sudan fırlamasıyla birlikte oltanın kamışı neredeyse ikiye katlandı. ''Şu işe bak!'' diye bağırdı Hector. ''Oltanın ucunda bir şey var.'' Nasıl çekeceğim onu Kay? Bir kere olsun neden doğruyu söylemedin? Hiçbir fikrim yok dediğinde sana inanmıştım. Kay ile üzgün bir halde başını salladı. Ertesi sabah saat 5'te Kay ile odalarının kapısını yumruklayıp anahtar deliğinden bağırmaya başladı. Hadi koca tembeller, sizi kahvaltıdan önce at gezisine çıkartacağım. 20 dakika sonra ahırların orada buluşalım. Geç kalmayın. Hazel inleyerek doğruldu ve bir baş hareketiyle yüzüne düşen saçlarını geriye attı. Ne korkunç bir çocuk. Şimdi onu göle götürüp boğmaz mısın yani? Yanında yatan Hector sırtüstü dönerek gözlerini ovuşturmaya başladı. Baba ocağının kutsallığını ihlal eden küçük bir barbar için bu çok kolay bir ölüm olur. 40 dakika sonra Hector ve Hazel patika yoldan ahırların olduğu alana geldiklerinde Kayla çoktan altın renkli tüyleri olan atını eğerleyip üzerine binmişti bile. Ana manejdeki engellere doğru atını sürmeye başlamıştı. Kocaman hayvanın sırtında ufacık gözükmesine karşın, atla öylesine uyum içindeydiler ki tek vücut gibi görünüyorlardı. Yüzündeki mest olmuş ifade neredeyse elle tutulur bir mutluluğu yansıtıyordu. Yanakları kıpkırmızıydı. Dizginleri tutan elleri hızlı ve güçlüydü. Hırpalanmış vücudu yeniden dirilmiş gibiydi.
Tamamen değişmiş diye fısıldadı Hector. Şuraya bak Hazel, bu onun kurtuluşu olacak şey. Ne kadar kör olduğumu fark ettim. Şimdi onu ilk kez senin gözlerine görüyorum dedi Hazel kısık sesle. Onun için neyin iyi olacağı hakkında kendi görüşüm vardı ve onu asla sığmayacağı bir kalıba sokmaya çalıştım. Tam o sırada Kayla kendilerini fark etti. Hah, sonunda kendinizi yataktan kurtarabilmişsiniz diye seslendi. Dicky atlarınızı eğerledi. Hadi gidelim. Gölün etrafında hep birlikte dolaştılar. Kayla Hector'a seslendi. Oldukça iyi duruyorsun atın üzerinde ama balık tutuşun kadar iyi değil. Bütün bunları nerede öğrendin? Kenya'da bir sığır çiftliğinde büyüdüm. Tüm işimizi at sırtında yapıyorduk ve dağlarda alabalık kaynayan bir nehir vardı. Orman yolunda atlarını topuklarken kocaman bir yaban geyiğinin yattığı yerden fırlayıp korku içinde dağa doğru kaçmasına neden oldular. Hek seni babamla tanıştırmaya götürüyorum diye seslendikten sonra Kayla annesinin karşı çıkmasına fırsat vermeden dolambaçlı dağ yolunda atını dört nala sürdü. Orman aniden bitivermişti. Anıt mezar dağın tepesinde tam karşılarında duruyordu. Mermer duvarları günün ilk ışıkları altında göz alıcı biçimde parlıyordu. Hector'ın havadan ilk kez gördüğünde düşündüğünden daha küçüktü ama şık hatlarıyla oldukça heybetli görünüyordu. Uzun kanatlı kapının önünde parlak gümüş rengi saçlı yaşlı bir zenci bekliyordu. Hazel ve Kayla'yı karşılamak üzere geldi ve kadınlar inerken atları tuttu. Tom'la tanış, ailemizin koruyucusudur dedi Hazel Hector'a. Daha önce Henry'nin şoförüydü, artık mezarının bekçisi oldu. Baksana her yeri ne kadar güzelleştirmiş. Bu iltifat karşısında eğilerek selam veren Tom kapıları açtı ve Kayla ikisini ellerinden tutarak kabir salonuna götürdü. Zemin siyah beyaz damalı mermerlerle döşenmişti. Tam ortada mermer bir kaide ve onun da üzerinde kırmızı mermerden devasa bir lahit vardı. Hector ilk bakışta Napolyon'un Paris, Les Invalides'te bulunan mezarının bir kopyası olduğunu düşündü. Hazel bir adım öne çıkıp Tom'un lahitinin önüne serdiği mavi kadife minderlerin üzerinde diz çöküp başını eğdi ve sessizce durdu. Kayla ve Hector yeniden başını kaldırıp doğruluncaya kadar kapının ağzında beklediler. Sonra Kayla koşup lahidin kapağına tırmandı. Kollarını iki yana açıp cilalı mermeri öptü. Merhaba babacığım, seni çok özledim. Sonra lahidin üzerinde bacak bacak üstüne atarak oturdu. Yaklaşması için Hector'a işaret etti. Babacığım seni ziyaret etmesi için birini getirdim dedi. Bu Hek. Sana hayatımı kurtaran kişiden bahsetmiştim ya, bu o. Birbirinizi seveceğinizi biliyorum. Babama merhaba de Hek. Hector rahat tavırlarla öne çıkıp elini taşın üzerine koydu. Merhaba Henry, hatırlayacağın gibi daha önce de karşılaşmıştık. Şirketim Crossbow'la sözleşme imzalamıştın. Onlarla birlikteyken senin yaptığın gibi ben de bu kızlara çok iyi bakacağım. Bu çok tatlıydı Hek. Kayla ciddi bir tonla konuştu. Bu tam babacığımın duymak isteyeceği şey. Mezarın başında bir saate yakın kaldılar. Tom demetler dolusu yeni toplanmış çiçek getirdi ve kızların anıtın baş ve ayak ucundaki gümüş vazolara yerleştirmesine yardım etti. Bir saatin sonunda Kayla ve annesi Henry Bannock'la vedalaştılar ve Kayla çok geçmeden yine geleceğine söz verdi. Dışarı çıkıp merdivenlerden aşağı çimenlerin üzerine indiler. Üzerlerinden geçen bir gölge kafalarını içgüdüsel olarak yukarı kaldırmalarına neden oldu. Mavi kaz kocaman kanatlarını havada hafif bir fısıltıyla çırparak hemen başlarının üzerinde uçuyordu. Bir kere ötünce Kayla neşeyle dans edip kuşa el salladı. Babam bu, seni sevdi, ailemize hoş geldin demek için gelmiş. Kaz uzaklaşıp giderken Hazel açıklamada bulundu. Henry'nin aile içinde lakabı Kaz'dır. 20 yıl boyunca Texas Kaz Avcıları Derneği'nin başkanlığını yaptı. Yani Kayla'nın neden bu garip fikre kapıldığını anlayabiliyor musun? Ben de bazen gizliden gizliye haklı olabileceğini düşünüyorum. O kuş bizi kontrol etmek için gelen Henry'nin gölgesi olabilir. Çimlerin üzerindeki taş banka gidip oturdular. Yaşadıkları deneyimin etkisiyle sessiz ve düşünceli bir halde bir süre gölü ve çiftlik evini seyrettiler. Sonunda sessizliği bozan Kayla oldu. Anneciğim, belki bu konuyu tartışmak için uygun zaman olmayabilir ama bunun için doğru bir zamanın olacağını da sanmıyorum. O yüzden pat diye söyleyip en iyisini ummaktan başka çarem yok. Derin bir nefes aldı. Güzel sanatlar okuluna dönmeyeceğim. Çok uğraştım ama bir türlü bu sanat eğitimini sevmedim ve zaten yetenekli olduğum da söylenemez, öyle değil mi? Annesinin cevabını beklemeden devam etti. O şehirde başıma gelenlerden sonra Paris'ten nefret ediyorum. Hector, Hazel'ın yaşadığı derin hayal kırıklığını hissederek elini sıktı. Bir süre sonra Hazel gülümseyerek kızına baktı. Bu senin hayatın bebeğim. Müdahale ettiğimin farkındayım, özür dilerim. Sen ne yapmak istediğini söyle yeter. Sana elimden gelen desteği vereceğim. Colorado State Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine kayıt oldum bile. İleride büyükbaş hayvanlarla ilgileneceğim. Atlarla mı? Diye sordu Hector. Başka ne olabilir ki? Kayla güldü. Hazel gülmemişti. Başvurdun ve kabul mü edildin? Hazel afallamış görünüyordu. Hector onu hiç bu kadar şaşkın görmemişti. Karşı çıkmak üzere açılan ağzı yeniden elini sıkınca kapandı. Bir an için yalnız bırakılmış ve ümitsiz gözüktü. Ama hemen canlandı ve gülümsemeye başladı. Tamam hayatım. Eğer oraya kabul edildiysem pazartesi günü ilk iş olarak Denver City'ye gidiyoruz. Dekanı görmeye gitmeyeceksin, değil mi? Tabii ki gideceğim. Fakat bu benimle ilgili bir şey. Artık bebek değilim. Belki de hayatımda ilk kez istediğim bir şeyi yapıyorum. Anlamıyor musun? İki kadın birbirlerine baktılar. Hector bunun her an şiddetli bir patlamaya yol açabilecek durumlardan biri olduğunu fark etmişti. Hafifçe boğazını temizledi ve ikisi birden ona döndüler. Söyle ona Hek, beni anlamıyor dedi Kayla. Tabii ki seni anlıyor Kay. Annen erkek veya kadın olsun tanıdığım en anlayışlı insan. Tek başına olduğunda neler olacağını senin yaşındaki kendi deneyimlerinden çok iyi biliyor. Tıpkı şimdi senin yaptığın gibi düşlerinin peşinden gitmek için her şeyini geride bıraktı. Çok iyi biliyor Kay, inan bana çok iyi biliyor. Her iki kadın da görünür bir şekilde sakinleşmişti. Karar verecek olan sensin Kay diye devam etti. Çok haklısın, sen artık bebek değilsin. Annen de bunu biliyor ve sana her şeyiyle destek oluyor. Onu hayatından tamamen atacak kadar kaba olamazsın, öyle değil mi? Kayla'nın ifadesi son derece kaygılı bir hale gelmişti. Koşup annesine atıldı. Canım annem, böyle bir şeyi asla istemem. Ağlamaya başladı. Bu yaptığım çok kabaydı. Her zaman hayatımın tam ortasında olacaksın. Teşekkür ederim bir tanecik kızım. Hazel kızını susturdu ve birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Her ikisi de ağlıyordu. Evet, Hector sırıtmasını gizlemeye çalışarak içinden konuşuyordu. En azından artık anneciğim ve bebeğim değiller. Cesur bir başlangıç yaptık galiba diyerek içinden konuşuyordu. Hector'ın varlığını unutmuşlardı. Yanlarından ayrılıp atların bağlı olduğu yere doğru gitti. Aygır'ın yanına yaklaşıp boynunu okşadı. Kendinden hoşnut olduğu nadir anlardan birini yaşıyordu. İki kadın yarım saat sonra el ele yanına geldiler. Pazartesi sabahı hep beraber yeni üniversiteme dekanı görmeye gidiyoruz diye neşeyle seslendi Kayla. Sen de Hek. Atına koşup eğerin üzerine atladı. Kovboy naraları atarak ormana doğru hızla at sürmeye başladı. Hazel Hector'ın yanına geldi. Yüzüne bakıp kısık sesle konuşmaya başladı. Sen bir daha iyisin ama sanırım bunun zaten farkındasın. Kabul etmek zorundayım ki böyle bir şey sezmiştim kendimde dedi. Hazel onu öperken. Kayla yeni dönemde Denver'daki veterinerlik fakültesine devam ederken Hector da Benlik Petrol'deki başkan yardımcılığı görevini üstlendi. İlk başlarda şirket işlerinde aktif bir rol oynamadı. Onun yerine izlemeyi ve dinlemeyi tercih etti. Hazel'la birlikte çoğu geceler geç saatlere kadar oturup şirketin son 5 yıldaki faaliyetlerini kapsayan tonlarca bilgiyi içeren rapor ve belgeleri incelediler. Soruları akılcı ve düşündürücüydü. Hazel onları o kadar ilham verici bulmuştu ki onun gözüyle bakarak neyi doğru yapıp nerede hata yaptığını görebiliyordu. Danışacak ve yaslanacak yakın biri olmadan tek başına geçirdiği yılların ona verdiği zararı anlamıştı. Bunun farkına varmadan geçen zaman boyunca güç ve ivme kaybetmişti. Tek başına uzun bir süre koşmuştu ve güçsüz düşmüştü. Şimdi yanında yeniden görüşlerine güvenebileceği biri vardı ve tüm hücreleri enerjiyle dolmuş gibi hissediyordu. Artık sabahları önündeki günden korkarak uyanmıyordu. Potansiyel fikir çatışmaları, meydan okumalar ve gerginliklerden yeniden keyif almaya başlamıştı. Aynı Avustralya Açık'ta madalya kazandığı maçın final seti gibi. Tanrım, her şey yine çok eğlenceli. Yaşam coşkusuna ek olarak Hector da artık onunla birlikte ilerlemeye hazırdı. Aylardır kurul toplantılarında o kadar sessiz oturuyordu ki salondaki herkes onun varlığını unutuyordu adeta. Oysa şimdi fikirlerini yüksek sesle dile getiriyordu. Üyeler ilk şoku atlattıktan sonra söylediklerini dinlemeye başladılar. "Şu senin adamda iyi bir burun ve içgüdü var," demişti John Bigelow bir keresinde, sesinde belli bir saygı tınısıyla. "Tıpkı Henry'nin o yaşlardaki hali gibi." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Spyglass. S-P-Y-G-L-A-S-S. Dicky Monroe. D-I-C-K-I-E-M-U-N-R-O. Chevy Suburban. C-H-E-V-Y. S-U-B-U-R-B-A-N. Les Invalides. L-E-S. I-N-V-A-L-I-D-E-S. Denver City. D-E-N-V-E-R-C-I-T-Y. John Bigelow. J-O-H-N-B-I-G-E-L-O-W.